Ayrım 12, sayfa 103. Yeni tarım düzeni. Ali Ekber Yıldırım. Tarımsal dönüşüm. TÜSİAD 20 yıllık dönemde tarım için ne yaptı? Ülke ekonomisinde ve siyasetinde önemli rol oynayan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD, tarım konusunda da önemli aktörlerden birisi. Üyelerinin büyük bölümü doğrudan veya dolaylı olarak tarımla ilgili işler yapar. Kimisi tarımsal ürünleri ham madde olarak kullanır, kimisi traktör, gübre, tohum ve benzeri girdileri temin eder. Doğrudan üretim yapanlar da var, özellikle hayvancılıkta. TÜSİAD birçok konuda raporlar hazırlayarak kamuoyunu yönlendiriyor. Tarım konusunda da 20 yıldan bu yana iddialı raporlar hazırladı. Tarım konusundaki ilk kapsamlı raporunu 2000 yılı başında yayınladı. Ülke tarımı için çok kritik kararların alındığı Uluslararası Para Fonu IMF ve Dünya Bankası'nın Türkiye tarımına darbe üstüne darbe vurmaya başladığı bir dönemde tarım politikalarında yeni denge arayışları ve Türkiye başlıklı rapor yayınlandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri, Doçent Doktor Erol Çakmak ve Profesör Doktor Halis Akler tarafından hazırlanan raporda genel olarak Türkiye tarımının sorunları, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası'na uyum ve alternatif tarım politikası önerileri ele alınıyordu. O günlerde Uluslararası Para Fonu IMF ile Dünya Bankası tarımsal destekleri azaltmak ve çiftçiyi desteksiz bırakmak için dünyada pek de örneği olmayan, üretmeyen çiftçiye destek sağlayan doğrudan gelir desteği sistemini öneriyordu. Tarımda reform uygulama projesi ile tarım satış kooperatifleri birliklerinin özerklik adı altında tasfiye edildiği, Ziraat Bankası'nın tarımdan koparıldığı, buğday fiyatının bile IMF niyet mektubuna yazıldığı günlerde. TÜSİAD'ın o dönem yayınladığı rapor bu politikaların uygulanması için önemli bir lobi faaliyeti niteliğindeydi. O yıllarda TÜSİAD'ın etkinliği dikkate alındığında tarımda üretimden kopuşun ve ithalatın hızla artmasında önemli rol oynadığı söylenebilir. İkinci rapor 5 yıl sonra Haziran 2005'te Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği'ndeki gelişmeler ışığında 21. yüzyılda Türkiye tarımı başlığı ile yayınlandı. Raporu aynı hocalar hazırladı. İlk raporda olduğu gibi TÜSİAD yeni dönem tarım politikalarının oluşmasında, uygulanmasında etkin bir rol üstlenmeyi amaçlıyordu. Raporda Türkiye tarımında dönüşümün zorunlu hale geldiği, Türkiye istese de istemese de tarım ürünlerinde koruma düzeylerini aşağı çekmek zorunda kalacağı, kendi isteğiyle yapmazsa Dünya Ticaret Örgütü'nün bunu zorla yapacağı ifade ediliyordu. Tarıma yapılan desteklerin 7 kat düşmesine karşın hala yüksek olduğu ve düşürülmesi gerektiği vurgulanan raporda ithalatın artmasından endişe duyulmaması gerektiği, hayvancılıkta Türkiye'nin şansının hiç olmadığı, geleneksel işletmelerin bir kısmının tarım sektörünü terk edeceği, bir kısmının yeni yapıya uyum sağlamaya çalışacağı, terk edenlerin başka sektörlere iş gücü ya da yatırımcı olarak geçecekleri anlatılıyordu. TÜSİAD tarıma ilişkin 3. raporunu Mayıs 2008'de kamuoyuna açıkladı. Türkiye'de tarım ve gıda, gelişmeler, politikalar ve öneriler başlıklı rapor, Türkiye ve dünyada tarım ve gıda sektöründeki gelişmelerin yanı sıra tahıllar, yağlı tohumlar, şeker, et ve süt ürünleri ve hayvancılık politikalarını kapsıyordu. Doğrudan gelir desteğinin ülke tarımına verdiği tahribat göz ardı edilerek raporda bu sistem övülüyordu. TÜSİAD'ın bazı üyelerinin hayvancılık sektörüne çok büyük yatırımlar yapması nedeniyle raporda hayvancılığa da özel bir yer veriliyordu. Raporla ilgili olarak o günlerde raporda öngörülenler yapılırsa Türkiye et ve sütte ithalat cenneti olacak, yerli üretime gerek kalmayacak. Örneğin hayvansal ürünlere yönelik tüm korumaların kaldırılması, ithalatın tamamen serbest bırakılması isteniyor. Kapılar ithalata açılsa raporu hazırlayanlara göre sektörün hiçbir sorunu kalmayacak diye yazmıştık. Söylediklerimiz büyük ölçüde gerçekleşti. Hayvancılık sektörünün küçük büyük tüm işletmeleri sektörün her kesim hayvan başına destek modeline ısrarla karşı çıkarken raporda hayvancılıkta da doğrudan ödemeye geçilmesi öneriliyordu. Nitekim AKP hükümeti hayvancılıkta birçok desteği kaldırarak hayvan başı ödemeye geçti. İthalat kapıları açıldı ve hayvancılık çöktü. TÜSİAD 2014 yılı sonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü başlığıyla yeni bir tarım raporu yayınladı. Diğer tüm raporlarında olduğu gibi bu çalışmada da üreticilerin en önemli sorunu olan yüksek girdi maliyetlerine neredeyse hiç değinilmedi. Raporda kooperatifçiliğin önemine vurgu yapılması dikkat çekiciydi. Gıda konusundaki bilgi kirliliğine de dikkat çekilen raporda araştırma geliştirme ve inovasyonun önemine yer veriliyordu. TÜSİAD 2016 yılında yapısal sorunlar perspektifinden gıda enflasyonu başlıklı yeni bir raporla tarım sektörü üzerinden gıda enflasyonunu mercek altına aldı. Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Selim Çağatay ve Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Mert tarafından kaleme alınan raporun gıda fiyatları enflasyonuna ilişkin bakış açısının makroekonomi ve para politikası ekseninden çıkartılarak gıda, içecek ve tarım sektörlerinde yaşanan yapısal sorunlara odaklanan bir çalışma ve daha gerçekçi olduğu söylenebilir. Son olarak 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gökhan Özertan'ın koordinatörlüğünde TÜSİAD çok daha kapsayıcı bir raporlar dizisi hazırladı. Tarım ve Gıda 2020 üst başlığı ile sürdürülebilir büyüme bağlamında tarım ve gıda sektörünün analizi raporu 5 ayrı bölüm ve rapordan oluşuyordu. Bugüne kadar hazırlanan TÜSİAD raporlarından en kapsamlı olanı belki de ilk kez bütüncül bir politika önerisi sunuyor. Tarımda mevcut durumun tespiti, piyasa yapısı, aracılık faaliyetleri ve örgütlenme, katma değerin artırılması, inovasyon ve dijital tarım, günümüzün ve geleceğin en önemli sorunu iklim değişikliği, tarımsal arzın sürdürülebilirliği, tarım ve gıda lojistiğinde iyileştirmeler, tarımsal destek ve teşvikler detaylı olarak ele alınıyor. Tarım ekonomisi konusunda hem özel sektörün hem de kamu kurumlarının sıklıkla görüşlerine başvurduğu Gökhan Özertan'ın raporu özetleyen sunumu özetle şöyle. Tarımın ekonomi geneline etkileri ve katkıları düşünüldüğünde ekonomik kalkınma, yoksulluğun azaltılması, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve çevresel sürdürülebilirlik akla gelmektedir. Böylesine karmaşık bir yapı sorunları iyileştirmeye yönelik olarak tasarlanacak politikaların kapsayıcı olmasının yanı sıra aynı zamanda somut ve hayata geçirilebilir olmasını da gerektirmektedir. Türkiye'nin tarım ve gıda sektörleri için hem üretim tarafında hem de küresel olarak rekabetçi bir sektörün oluşumunda önemli bir potansiyeli bulunmakta ancak bu potansiyel yeteri kadar değerlendirilememektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılına yönelik koymuş olduğu 150 milyar dolarlık üretim ve 40 milyar dolarlık ihracat boyutuna erişebilme yolunda Türkiye için temel hedef, ülke politikalarında stratejik olarak konumlandırılmış ve önceliklendirilmiş bir tarım ve gıda sektörü olmalıdır. Yaşanan ekonomik, kurumsal, sosyal, hukuki, çevresel ve kültürel sorunların sonucu olarak değer zinciri boyunca üreticiden tüketiciye kadar yer alan paydaşların durumlarının iyileştirilmesine yönelik entegre ve bütüncül, kapsayıcı ve kalıcı çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların gerçekleşmesi için de mikro, mezo, makro ölçekte ve kısa, orta, uzun vadeli yol haritalarının çıkartılması, Türkiye'nin coğrafi ve iklimsel avantajlarından yararlanma, yüksek teknoloji kullanımı, seçilen ürünlerde lider olup katma değerin ülke içinde yaratılması gerekmektedir. Küresel olarak baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı bu dönemde ülkeler arası yoğun rekabet de eklenince tarım ve gıda sektörleri gündemin üst sıralarına yerleşmektedir. Karşı karşıya kalınan sorunlar aslında hemen her ülke için geçerlidir. Küresel olarak tarımda nüfus yaşlanmakta, kırdan kente göç artmakta, gençleri sektöre çekmek zorlaşmakta, teknoloji şirketleri tarım ve gıda sektörlerine kayıtsız kalmasa da yatırım sermayesi aynı ilgiyi göstermemekte. İklim değişikliğinin etkileri bariz olarak kendini göstermekte. Değişen tüketici profili, nüfus ve talep baskısı sebebiyle gıda arzının hem güvenliği hem de güvencesiyle ilgili sorunlar ön plana çıkmakta. Doğa ve iklim dostu sürdürülebilir tarımsal üretime ihtiyaç duyulmakta. Üretim sistemlerinin değişmesiyle birlikte biyoçeşitlilik kaybı belirmekte ve hem üreticinin hem de tüketicinin gelir ve refah kaygıları hükümetler üzerinde baskı yaratmaktadır. İlave olarak tüm sektörler iyi yetişmiş beşeri sermayeyi kendi bünyelerine çekmek istemekte ve özellikle tarım sektörü bu alanda zorlanmaktadır. Ülkeler bu sorunlara yönelik olarak tasarlanmış ve uygulanmış oldukları politikalar çerçevesinde kurumlarının etkin bir şekilde çalışmasını sağladıklarında rekabetçi bir tarım ve gıda sektörüne sahip olabilmektedirler. Türkiye tarımsal üretimde yüksek bir potansiyele sahip olmakla beraber yapısal problemlerine somut çözümler getirmekte zayıf kalmaktadır. Özellikle ekonomi genelinde yaşanan kırılganlıklar tarım sektörüne de kuvvetli şekilde yansımakta ve uzun vadeli etkisi olacak kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi daha da önem kazanmaktadır. Kısa vadeli ve palyatif politikaların maliyeti uzun vadeli planlardan daha fazla olmaktadır. Nihayetinde aksaklık olan parçalara yapılan yatırım uzun vadeli yapısal sorunları çözmede yetersiz kalmaktadır. Bu sebeplerle Türkiye özelinde sektörde istikrarı sağlama amaçlı olarak kısa vadeden orta ve uzun vadeli planlamaya geçmek, sektördeki temel yapısal sorunları çözme amaçlı güncel veriye dayalı detaylı planları çalışmak, yapısal sorunlara çözüm getirmek ve fırsatları değerlendirmek çok daha verimli sonuçlar doğuracaktır. Çok hızlı bir şekilde değişen ve gelişen küresel düzende ülkemizin bu değişimin hangi noktasında yer alacağına karar verilmesi ve sadece fiziksel ve rakamsal büyüklük olarak değil, rekabet açısından da üst sıralarda nasıl yer alacağının tasarlanması büyük önem taşımaktadır. Unutulmaması gerekir ki kötü kurgulanmış politikalar önerilerin değer zincirinde yer alan paydaşlar tarafından benimsenme ve hayata geçirilme sürecini yavaşlatacaktır. Konulan hedeflere ulaşmada öncelikle kamu tarafında kuvvetli liderlik gerekmektedir. Kamu politikalarını hayata geçme sürecine yönelik kapasiteyi ve bunu sağlayacak organizasyonların ortaya çıkması için gerekli kurumsal çerçeveyi oluşturmalıdır. Ekonomik, politik, sosyal ve ekolojik olarak değişen bir dünyada tarım ve gıda sektörlerinin gelişmesi ve kalkınması için kamu, sanayi, akademi, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün de sürece katkıda bulunması gerekecektir. Sürdürülebilir bir tarımsal üretim için hem doğal kaynakların korunması hem de beşeri sermayeye sahip çıkılması ve yatırım yapılması zorunludur. Tarım-gıda sektörü değer zinciri içinde yer alan kurumların koordineli bir şekilde çalışması, hedeflere ulaşmada önemli bir araç olacaktır. Yüzlerce sayfalık raporun özeti bu. Tarımdaki paydaşların, özellikle politika belirleyicilerin ve uygulayıcıların bu rapordan çıkaracağı ve alıp uygulayabileceği pek çok ders var. Tarımsal dönüşümü doğru yönetmek. Salihli örneği. Türkiye'nin neresine gitseniz iklimi, ürün deseni, doğal kaynakları, kadim bilgi üretim kültürü ile tarımda büyük bir potansiyelin varlığını görürsünüz. Manisa ürün çeşitliliği ile verimli topraklarıyla en çok dikkat çeken illerimizden birisi. Her ilçesi tarımda ayrı bir zenginliğe ve fırsatlara sahip. Dünyaca ünlü sultaniye üzümü, zeytincilik, meyvecilik, tütün ve daha birçok üründe özellikle ihracatta lokomotif görevi görüyor. Bu nedenle il içerisinden olduğu kadar dışarıdan da tarımsal yatırımlar için cazibe merkezi. Özellikle Manisa'nın Salihli ilçesi. Salihli'de son yıllarda özellikle meyveciliğe yatırım yapılıyor. Salihli'nin en yoksul köyleri devasa meyve bahçelerine dönüşüyor. Ceviz, badem, kiraz, zeytin en çok tercih edilen ürünler. Yıllardır ekilmeyen araziler el değiştiriyor. Toprağı satanlar çoğunlukla dağ köylerinde yaşayan yoksul çiftçiler. Satın alanlar tarım sektörünün dışından gelen zengin iş insanları, yatırımcılar, girişimciler. İşleyemediği arazisini satan yoksul çiftçi, garantili sigortalı bir işim olsun, çocuğum sigortalı işte çalışsın diye düşünüyor. Araziyi satın alan girişimci iş insanı, dünyada tarımsal ürünlere, gıdaya büyük talep var, toprağa sahip olan zengin olacak diyerek toprağa para yatırıyor. Üretimden kazanamazsam topraktan, araziden kazanırım diye bakıyor. Neden Salihli? Feodalitenin tam olarak sona ermediği Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında ülkenin çok büyük bölümünde araziler parçalı ve küçük parsellerden oluşuyor. Salihli'nin dağ köylerinde biraz daha büyük parseller bulmak mümkün. Çiftçi araziyi düzenleyip üretim yapamadığı için bölünmemiş. Köyde yaşayanların çoğu bu arazileri üretim yapacak hale getiremediği için alıcı çıkınca satıyorlar. Birisi satınca diğerleri de satıyor. Yatırım yapmak isteyenler için büyük parsel bulmak veya satın alarak birleştirmek daha kolay. Dağlık kesimlerde yatırımcı 1500-2000 dönüm alanı satın alıyor. Satın almak için ödediği para kadar bir parayı da harcayarak araziyi üretim yapılabilir hale getiriyor. Su olmayan araziyi suya kavuşturuyor. Köyde yaşayan toprak sahibi çiftçinin o yatırımı yapacak gücü yok. Köylünün elindeki kıraç, işlenmesi zor araziler, iş adamlarının elinde üretim yapılan zengin topraklara dönüşüyor. Toprak sahibi çiftçiler sattıkları arazilerde işçi olarak çalışıyor. Bazıları ise Salihli'ye, İzmir'e göç ediyor. Aldığı parayla küçük bir iş kuruyor. Üreticiyken tüketiciye dönüşüyor. Bazıları ise üretimden kopamıyor. Dağ köylerindeki geniş arazileri satarak, o parayla ovada daha küçük bir arazi satın alarak veya kiralayarak üretim yapanlar da var. Salihli'nin tarımsal potansiyeli çok yüksek. Farklı ürünlerin yetiştiği, bu ürünlerin sanayide değerlendirildiği ve ihraç edildiği bir merkez konumunda. Tarım sanayi entegrasyonunun da en iyi sağlandığı ilçelerden birisi. Son yıllarda ilçede yaşanan değişim ülke tarımının geleceği açısından da önemli ipuçları veriyor. İlçenin ürün deseni, üretim biçimi, üretim araçlarında ciddi bir değişim gözleniyor. İstanbul başta olmak üzere tarım dışından birçok girişimcinin arazi satın alıp tarımsal üretim yaptığı Salihli'de kiraz, ceviz, badem, zeytincilikte büyük ölçekli yatırımlar dikkat çekiyor. Tarımda yaşanan değişimin sadece mikro bir örneği olan Salihli ile ilgili yazdıklarımız ülkenin pek çok yerinde yaşanıyor. Salihli sadece bir örnek. Bu örnek üzerinden tarımda yaşanan gerçekleri anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Salihli'deki bu değişim dönüşüm 2000'li yıllarda başladı. Dışarıdan gelip burada arazi alanlar, meyveciliğe yatırım yapanlar birbirini izledi. Nasıl bir dönüşüm? Salihli öteden beri tarımsal üretimiyle öne çıkan bir ilçe. Salihli Ziraat Odası üye sayısı ve üretim alanı bakımından Türkiye'nin 4. büyük ziraat odası. 2020 itibarıyla 30 bin üyesi var. İşlenen tarımsal alan 565 bin dekar. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, ilçede tarımda gerçekleşen değişimi, dönüşümü, çiftçi olarak yaşayan, uygulayan, aynı zamanda en iyi gözlemleyen üreticilerden biri. Salihli'deki tarım alanlarını birlikte gezdiğimiz Cem Yalvaç, tütün, arpa, buğday ekiminden meyveciliğe nasıl dönüldüğünü şu sözlerle anlatıyor. Arpa buğday ekilen yerlerin birçoğu zeytinliğe döndü. Hatta şöyle bir oran verebilirim. Boş alan, kırsal alan yani kıraç alan ve atalarımızın tütün veya arpa buğday ektiği yerlerin şu anda %80'i zeytine döndü. Salihli'de 2010 yılında 28 ile 30 bin dekar zeytin vardı. Sadece 10 yılda 2020'ye gelindiğinde 85 bin dekar zeytin oldu. 3 milyon 400 bin zeytin ağacımız var. Tabii bu sadece çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan veriler. Ayrıca çiftçi kayıt sistemine girmeyen, kayıt yaptırmayan da çok kişi var. Tahminen 15 bin dekar da öyle vardır. Toplamda 100 bin dekar zeytinlik var. Salihli'de 118 bin dekar bağımız var. Sultaniye üzüm üretiliyor. Kayısı 6700, erik 7000 dekar. Esas olarak yılda 2-3 ürün alan yazlık kışlık sebze ekenler var. Karayahşi, Çayköy, Eldelek, Çapaklı, Durasıllı ve diğer bazı köyler yılda 3 ürün alır. Arpa eker, haset eder, mısır eker, mısırı kaldırıp domates eker. Ispanak eken var, yani yılda 3 ürün alırlar. Hatta bir ay daha olsa 4. ürünü alırız derler. Akla hemen şu soru geliyor. Aynı alanda yılda 3 ürün alan çiftçi neden para kazanamıyor? Bunun sorgulanması gerekir. Ayrıca çiftçi para kazanamadığı için ürün değişimine gidiyor. Buğdaydan para kazanamadığı için mısır ekiyor. Mısırdan para kazanamazsa domatese dönüyor. İhtiyaç var mı? Varsa ne kadar? Yeterli su var mı? Üretilen ürüne pazar bulunabilecek mi? Bu sorulara yanıt verilerek üretim yapılması gerekir. Planlama bunu gerektirir. Fakat üretici ihtiyaçtan çok piyasada fiyatı yüksek olan ürüne göre üretim tercihi yapıyor. Tarım teşkilatı da bunu sadece seyrediyor. Yönlendirici, destek ve politika yok. Oysa üretimin havza bazında planlanması gerekir. Havza bazlı çalışmalar yapıldı fakat uygulamak için değil, rafa kaldırmak için. İktidar değişmese bile bakan değiştikçe değişen tarım politikası olunca havza modeli uygulanmadı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 112.